Ayrım 13, Takkeli Firavunlar, Sabahattin Önkibar, sayfa 146. Efendim batıyorum. AKP'de bunlar olurken ANAP ile MHP yolsuzluk bağlamında birbirine girmişti. Ecevit hastaydı. Hüsamettin Özkan ise Ecevit'i istifa ettirip başbakan olma hayalleri kuruyordu. Ecevit hastalık sürecinde bir ara siyasetten tamamen vazgeçmeyi düşündü ve eşine şöyle dedi. Rahşan, sağlık sorunlarım ortada, takatim yok, çekilsem iyi olacak. Rahşan Hanım, Bülent Bey'in bu sözlerine sert bir itirazda bulundu. Bülent, çekilip düşmanlarına bayram mı ettireceksin? Bazılarının söylediğinin aksine Ecevit uzun bir zamandır hastaydı ve hastalığı devlet yönetimini engelliyordu. Öyle ki Ecevit bir ara zihnen çocuk gibi olmuştu. TGRT'den ayrılmadan önce İhlas Finans'ın batmak üzere olduğu günlerde bir gün Enver Ören'le beraber başbakanlık makamına gittik. Hüsamettin Özkan'ın bulunduğu o görüşmede Enver Ören şark kurnazlığı bile diyemeyeceğim bir şekilde Ecevit'e şöyle bir teklif yapar. Efendim batıyorum, on binlerce çalışanım işsiz kalacak, beni kurtarmak sizin bir mektubunuza bağlı. Nasıl mektup? Evet, ben para istemiyorum, bana bir mektup verin, kurtulurum. Kime yazacağız mektubu? Ben İsrailli bir bankadan 100 milyon dolar para buldum, bana o parayı verecekler. Ama İsrail Bankası sizden, yani devletin bir bankasından mektup istiyor. Evet, ben para istemiyorum, sadece mektup istiyorum. Başbakan Ecevit Hüsamettin Özkan'a döner. Bakın Sayın Özkan, Enver Bey para istemiyor, mektup istiyor. Benim adıma yazın bir mektup verin gitsin. Hüsamettin Özkan ile göz göze geliyoruz. Türkiye'yi yöneten isim yani başbakan teminat mektubunun ne olduğunu artık kavrayamaz bir noktadadır. Özkan Ecevit'e dönüyor. Efendim, teminat mektubu zaten para demek, yani devletimizin kefil olması demek. Öyle mi? Mektup para mı demek Sayın Özkan? Evet, o günkü Ecevit manzarası buydu ki bu hadiseyi birkaç sene sonra yazdım. Ecevit'e ABD gibi dış seyahatleri sürecinde yapılan kortizon yüklemeleri ise ayakta durabilmesi, yani devleti temsil adına günü kurtarma teşebbüsleriydi. İşte böylesine bir iktidar tablosunun bulunduğu Türkiye'de Tayyip Erdoğan ile AKP'nin önü adım adım açılıyordu. Düyun-u Umumiye Reisi Kemal Derviş. Kemal Derviş ise o sürece bir başka kilit ismiydi. 2001 krizi sonrasında dış bağlantılı İstanbul sermayesinin Hüsamettin Özkan aracılığıyla koalisyona monte ettiği Derviş, adeta yeni bir Düyun-u Umumiye Reisi olarak Türkiye'deki yabancı sermayenin güvencesi sıfatıyla ekonomi direksiyonunun başına oturtuldu. Derviş bu süreçte yabancı sermayenin sadece bekçiliğini yapmadı, aynı zamanda yapılan siyasi operasyonlarda roller aldı. Düşünün, bir ülkenin başbakanı kendi kabinesinde ve emrinde olan bir bakana tamı tamına 8 gün ulaşamadı ki bunu açıklayan bizzat Bülent Ecevit'ti. Ve bu bakan buna rağmen görevinde kalmaya devam edebilmiştir. İşte bizim fetret dediğimiz hadise budur. Aynı Kemal Derviş küresel iradeden emir geldiğinde ekonomi dalgalanır şu bu demeden AKP'nin önünü açmak için erken seçim işaretini verebilmiştir. Türkiye'ye karşı yapılan siyasi operasyonun küresel aktörü olduğu bu şekilde açık ve net olan böyle bir ismin hala bu ülkede itibar görüyor olması, iş dünyası tarafından kucaklanması ve de ana muhalefet partisi CHP tarafından eller üstünde tutulması ayrı bir garabettir. Özkök nasıl Genelkurmay Başkanı oldu? Gelelim askeri cenahın genel fotoğrafına. Orgeneral Hüseyin Kıvrıkoğlu NATO'ya girişle beraber yani son yarım yüzyılda Genelkurmay Başkanlığı koltuğuna oturan milliliği baskın isimlerden biriydi. Ve bunu Avrasya'ya açılarak yani Şangay İşbirliği Örgütü ülkelerinin bazılarını ziyaret ederek ortaya koydu. Ancak buna rağmen Kıvrıkoğlu döneminde şartların sonucu olarak da olsa bazı yanlışların yapıldığı vakıadır. Mesela Hilmi Özkök'ün halef seçilmesi olayı. Kuşkusuz Özkök'ün Kara Kuvvetleri Komutanı olarak atanıp bir sonraki Genelkurmay Başkanı olarak ilan edilmesinde Çevik Bir'in kişisel ihtiraslarının katkısı olmuştur. Ama yağmurdan kaçılırken doluya teslim olunmuştur. Evet, Hüseyin Kıvrıkoğlu'na bir tatbikat esnasında yapıldığı ileri sürülen o suikast ve ölen albay olayı zihinlerde tortuydu. Ve bunun sonrasında suikast olur korkusuyla Kıvrıkoğlu o dönem askeri uçağa bile binemiyordu. Lakin çevik biri savuşturmak için aceleden Hilmi Özkök isminin tercih edilmesi yanlıştı. Pekala onun yerine başka bir tercih yapılabilirdi. Öyle, çünkü Hilmi Özkök meçhul değil, görüşü ve duruşuyla malum bir isimdi. Hiç unutmam, Kara Kuvvetleri Komutanı olduğu gece Gazi Ordu evinde aramızda şöyle bir diyalog geçmişti. Kıbrıs uluslararası ilişkilerimizde ayak bağımızdır. Ne pahasına olursa olsun bunu çözmeliyiz. Şaşırttınız beni paşam, çünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Kara Kuvvetleri Komutanı ve geleceğin Genelkurmay Başkanı böyle bir sözü etmeye hak sahibi değildir. Ne demek ayak bağı? Kastım sorunun çözülmezliğidir. Ne zamana kadar bu konuyu sürekli olarak kambur misali sırtımızda taşıyacağız? Sayın Özkök, Kıbrıs kambur değil, milli bir davadır. Devletlerin ve milletlerin bu tür milli davaları hep vardır ve tarih bunlara tanıklık etmiştir. Sorunu aşalım deyip milli dava ve çıkarlardan vazgeçilemez. Girit'in elden çıkma olayını bilmez misiniz? Nereden nereye gelinmiştir? Aynı şey bugün de geçerlidir. Girit olayından dersler çıkarmamız gerekiyor. Üzüntüm bunu benim size anlatmamdır. Oysa aynı şeyi konumuzun itibarıyla sizin bana hatırlatmanız gerekirdi. Ben bu söylediklerinizi köşemde yazacağım.
Hayır, hayır, sakın yazmayın. Ben sohbet babında şey ettim. Aman yazmayın, sakın.
Fethullah Gülen'in Özkök sevgisi. Orgeneral Hilmi Özkök'le ilgili bir başka gözlem, yıl 2001. Fazilet Partisi heyeti kendini ABD kamuoyuna anlatmak için Recai Kutan başkanlığındaki bir heyetle Washington ve New York'a gider. Gezide o dönem Fazilet Partisi mensubu olan Nazlı Ilıcak ile kocası Emin Şirin de vardır. Heyet hazır ABD'ye gitmişken Fethullah Gülen Hoca Efendi'yi de görelim deyip Pensilvanya'ya geçer. Ziyaret esnasında Nazlı Ilıcak Fethullah Gülen'e sorar. Hocam, Türkiye'deki asker baskısı daha ne zamana kadar devam edecek? Ne zaman rahat edeceğiz?
Hilmi Özkök Genelkurmay Başkanı olduğu zaman.
Hilmi Paşa o kadar iyi mi, emin misiniz?
İyi de ne demek? Biz o albaylıktan generalliğe terfi ettirildiğinde bile şaşırmıştık.
Bu diyaloğu bana anlatan, o konuşmaya şahitlik eden Nazlı Ilıcak'ın üçüncü kocası Emin Şirin'di. Benzer ifadeleri Burhan Özfatura'dan da işitmiştim. Özkök Ege Ordu Komutanlığı yaparken Özfatura ile her hafta sonu berabermişler. Evet, Hüseyin Kıvrıkoğlu Paşa çevik biri savuşturma adına böyle bir ismin önünü açmıştı. Gerçi son süreçte bazı çabalar sergilenmedi değil ama o çabalar Mesut Yılmaz ile Ahmet Necdet Sezer tarafından görmezden gelindi. Ecevit tarafından yapılan Kıvrıkoğlu'nun görev süresinin bir yıl uzatılması, Hüseyin Paşa ile Cumhurbaşkanlığı seçimi esnasında kanlı bıçaklı olan Mesut Yılmaz'ın şahsi kini ve Ahmet Necdet Sezer'in öngörüsüzlüğü nedeniyle gerçekleşmedi. Eğer gerçekleşseydi süre uzayıp Özkök emekli edilecek ve başka bir isim Genelkurmay Başkanı olacaktı. Hüseyin Kıvrıkoğlu'nun bir başka yanlış tercihi kendisinin emekliye ayrılıp Hilmi Özkök'ün Genelkurmay Başkanı olduğu kararının verildiği askeri şurada Kara Kuvvetleri Komutanı olma hakkına sahip Edip Başer'i emekli edip onun yerine Aytaç Yalman'ı tercih etmesidir ki Yalman Özkök'le sonradan yoldaş olmuştur. Bütün bunların gösterdiği şudur, Türk Silahlı Kuvvetleri o günlerde siyasi duruş bağlamında net ve homojen değildi ve bu kendi içindeki rekabetlerle ilgiliydi. Dolayısıyla AKP'nin önünü kesme noktasında laf üretmekten ve medyaya bunu duyurmaktan öte hiçbir şey yapmadı. Dahası Türk Silahlı Kuvvetleri bir bakışa göre Tayyip Erdoğan'ın önünü açtı. Zira bir siyasetçiyi şiir okuduğu için hapisle cezalandırmak ancak onu ödüllendirmek yani kahraman yapmak adına olabilir. Tayyip Erdoğan'ın Siirt Meydanı'nda okuduğu malum şiire Diyarbakır Devlet Güvenlik Mahkemesi'nin askeri üyeleri hemen hapis diyerek aslında bir İmam Hatipli'den özgürlük kahramanı yaratmaya soyunmuşlardır. Açıkçası biz bu işin gerisinde Pentagon ile NATO'nun olduğunu düşünüyoruz. Öyle, çünkü hadise gerçekten Tayyip Erdoğan'ı imha olsaydı, şiir okumaya ceza vermek yerine İstanbul'da açılan Akbil misali bir yolsuzluk davası ile ceza verilebilir ve Erdoğan ömür boyu siyasetten men edilebilirdi. Sadece Diyarbakır DGM'nin bu kararı değil, sonrasındaki pek çok gelişme Tayyip Erdoğan'ın emperyal irade tarafından baştan beri sırtlandığını teyit ediyor. Genç Parti'nin kuruluşu ve çöküşü. Cem Uzan parti kurmaya karar verdim deyince baba Kemal Uzan kıyameti kopardı. Benzer tepkiyi kardeş Hakan Uzan da verdi. Söyledikleri ticaret ve siyasetin aynı anda olamayacağıydı ki haklıydılar. Hele Türkiye'de böyle bir şey zordan öte imkansızdı. Dik mizaçlı Cem Uzan ailesini dinlemedi ve partiyi kurdu. Babasına söylediği ise siyaset aileye ve şirketlere kalkan olacak, o şekilde korunacaklardı. Cem Uzan'a parti kurma cesaretini veren şey ise açık havada yaptığı şirket kutlamalarında gördüğü ilgiydi. Medyası ve çok parası vardı, pekala sonuç alabilirdi. Önce bir anket yaptırdı ve akabinde Ali Taran gibi avantür kesimle ilişki kurmayı bilen iletişimcileri harekete geçirdi. Ancak kurduğu parti Türkiye'nin geleceğini kararttı. Çünkü Tayyip Erdoğan'a %34 ile iktidarı bahşeden Cem Uzan'dı. Abdullah Gül bunu Uzan'a açıktan söyleyerek teşekkür bile etmişti. %7.4 oy alan Cem Uzan'ın genç partisi sadece MHP'yi değil DYP'yi de baraja gömmüştü ki bunun anlamı kesin koalisyon olacakken AKP'nin tek başına iktidara taşınmasıydı. Peki Cem Uzan'a oy verenlerin DYP ile MHP'ye oy verebilecek kütle olduğunu nereden mi biliyoruz? Genç Parti'nin seçim kampanyaları esnasındaki söylem ve duruşundan. Cem Uzan keskin bir Tayyip Erdoğan karşıtlığı ve açıktan milliyetçilik yaparak o iki partinin tabanından oy çekmişti. İpinin çekilmesinin ise birkaç nedeni vardı. Birincisi genç, paralı, medyalı ve hırslı olmasıydı. Böyle biri Tayyip Erdoğan'ı yakın bir gelecekte tehdit edebilirdi. İkinci husus ABD ve Motorola şirketi ile iş ilişkileri bağlamında kavgasıydı. Keza Uzanlar medyada ve iş dünyasında hiç sevilmezlerdi. Motorola Telsim'in altyapılarını kuran ABD'li şirketti ve Cem Uzan'dan 3 milyar dolara yakın alacağı vardı. Türkiye'de 2001 krizi çıkınca Cem Uzan Motorola'ya ülkemde kriz var, ödeme takvimini sarkıtıp yumuşatalım dedi. Motorola fırsat bu şekilde belki Telsim'i Uzanlardan alabiliriz diye düşünerek ödeme taksitlerinde esnekliğe yanaşmadı. Öyle olunca sözleşme gereği konu İsviçre'deki uluslararası mahkemeye gitti. Cem Uzan emsal bir karardan hareketle mahkemenin kendi talepleri doğrultusunda sonuçlanacağından emindi. Ancak dikkate almadığı bir şey vardı ve o da şirketin ABD patentli olmasıydı. Motorola işi mahkemeye bırakmayarak Beyaz Saray'dan yardım istedi. Beyaz Saray bu talep üzerine devreye girerek Türkiye'ye baskı yaptı. Bülent Ecevit'in 2002'deki ABD seyahatine Star grubunun Ankara temsilcisi olarak katıldığımdan Ecevit-Dick Cheney görüşmesi sonrasında o zaman ABD Büyükelçiliğinde müsteşar olan Mehmet Ali Bayar beni bir kenara çekerek şöyle dedi. Sabahattin Bey, Motorola işi ciddi. Sayın Başbakan'a dün ABD Ticaret Bakanı, bugün de Başkan Yardımcısı Dick Cheney'i tehdit eder gibi Motorola'nın alacakları ne olacak? İlgili şirkete baskı yapıp halledin. Bu noktada ısrarlıyız dediler, haberin olsun. Hemen Cem Uzan'ı aradım ve konudan haberdar ettim. Cem Bey gülerek şu karşılığı verdi. Sabahattin Bey, bir bok yapamazlar. Benim elimde kapı gibi bir sözleşme var. İlaveten dünyada uluslararası hukuk diye bir şey var. İşte Ecevit'in başbakanlığında aşılamayan Motorola konusu, yani onun tahsil edilemeyen alacağı, Cem Uzan'ın tasfiyesine ABD'nin takındığı AKP yanlısı tavra gerekçe oldu. Patron mutlu olmak istiyor. Cem Uzan'ın askerlerle ilişkisine gelince, köprü Fatih Çekirge'ydi ve Fatih, Cem Uzan'ı askerin devletin mutlak hakim olduğuna %100 inandırmıştı. Dahası askerin Tayyip Erdoğan ile partisine tahammül etmeyeceği noktasında da ikna etmişti. Fatih Çekirge, çevik bir döneminde iletişim başkanı olup, albaylıktan emekli olan Hüsnü Dağ ile her gün beraberdi. Askerle ilişkilerini o kanaldan götürürdü. Ancak Cem Uzan'a telefonda yaptığı sunumlar hep orgeneral düzeyindeydi. Bir gün Fatih Çekirge, Yavuz Onursal ve ben Kavaklıdere Tenis Kulübü'nde öğle yemeği yerken Cem Uzan aradı. Fatih Çekirge sabahtan beri bizimle olmasına rağmen filan orgeneral ile randevum vardı. Oradan geliyorum diyerek söze girdi ve yanımızdan ayrılarak sakin bir köşede Cem Bey ile uzun uzun konuştu. Konuşması bittiğinde espriyle hayali orgeneral konusunu açınca Çekirge güldü.
Sebacığım, patronumu mutlu ediyorum. Bunun ne sakıncası var? Adam böyle şeylerle mutlu oluyor. Mutlu olmak onun da hakkı değil mi? Patronlara bazen olanı değil, duymak istediğini söyleyeceksin.
İdari işlerimize bakan Yavuz Onursal araya girdi. Sabahattin, Fatih Çekirge dünyanın en pahalı hasta bakıcısı. Cem Uzan'a böyle bakıcılık yapıyor. O süreçte doruğa çıkan Cem Uzan Aydın Doğan kavgasının nedeni her ne kadar medya rekabeti olsa da Doğan grubunun 42 gün aralıksız sürdürdüğü taarruzda Motorola olayının payı olmuştur. Cem Uzan o günlerde Fatih Çekirge, Ali Kırca ve benim de bulunduğum bazı isimleri çağırıp Aydın Doğan'a yapacağı karşı saldırının stratejilerini açıkladı. Ben hiçbir yazımla bu kavgaya girmedim, zira hadise patronların çıkar ve güç çekişmesiydi. Keza Ali Kırca medya kavgası haberlerini Star TV haber bültenlerinde okumam diyerek açık bir tutum aldı. Bunun üzerine ekrandan alındı. Fatih Çekirge ise yazılarında bu konuya hiç değinmemesine karşın yayın yönetmeni olduğu için topyekun dışında kalamadı. Taşkın Şenol'un köşesini kullanarak sadece Aydın Doğan'a karşı değil, Cem Uzan'a kim saldırdıysa oradan karşı yayın yaptırdı. Sonuç malum, AKP'yi ve ABD'yi karşısına alan ve yıkılmaz denilen uzmanlar deliye süpürüldü. Hem Cem Uzan hem de Cavit Çağlar hadiseleri Türkiye'de iktidar olmanın ne büyük bir güç olduğunu ortaya koyan iki önemli örnektir. Aydın Doğan, Cem Uzan kavgasının en şiddetli olduğu günlerde Cem Uzan Kanal D'nin genel müdürü Faruk Bayhan'ı Star TV'ye transfer edince Aydın Bey'in çok kızdığı iddia edildi. Derken o süreçte Aydın Doğan'ın gölgesi olarak tanınan Taylan Bilgen benimle buluşmak istediğini söyledi. Sıkı bir demir elci ve önceden tanışıklığımız olan Taylan Bilgen ile Ankara Hilton Oteli'nde buluştuk. Bilgen, Aydın Doğan'ın benimle özel olarak konuşmak istediğini söyledi. Doğan Holding'in İstanbul merkezinde Aydın Bey ile iki kez bir araya geldik. Sonrasında Star grubuna istifa dilekçemi vererek Posta gazetesinin yazarı ve Ankara temsilcisi oldum. Devlet Bahçeli neden istifa etmedi? Gelelim MHP ile Devlet Bahçeli olayına. Bahçeli yaptığı sır telefon görüşmesinin hemen sonrasında erken seçim deyip partisini baraja gömerken yaptığı basın toplantısında şunu söylüyor.
Seçimi kaybeden liderler gitmeli, ben de istifa edeceğim.
Bu açıklama üzerine önce Mesut Yılmaz sonra Tansu Çiller partilerinden ayrılmak zorunda kaldılar. Yılmaz da Çiller ayrıldı ama kaybedenlerin gitmesi için yaptığı çağrıyla kamuoyu oluşturan Devlet Bahçeli verdiği söze rağmen kendisi istifa etmedi. Bahçeli'nin gerek bu çark etme olayı gerekse de erken seçimdeki tutumu onun bazı bağlantılarının olduğu iddialarını gündeme taşıdı. Mesela Alparslan Türkeş'in askeri doktoru olan Selim Kaptanoğlu, Türkeş'in kendisine Bahçeli'nin MİT elemanı olduğunu söylediğini iddia etti. Devlet Bahçeli hakikaten ilginç bir portre. Varlıklı ve sıkı CHP'li bir aileden geliyor. Hiç evlenmedi ve kendisi gibi hiç evlenmeyen kız kardeşiyle süper lüks bir malikanede yaşıyor. Liseyi İstanbul'da azınlık öğrencilerinin yoğun olduğu bir kolejde bitirdi. Üniversitede 17 yıl eski ifadeyle asistanlık yani araştırma görevlisi olarak çalışmasına rağmen başkaları 10 yılda profesör olurken o bu süre içinde yardımcı doçent bile olamadı. 12 Eylül sürecinde bir kere olsun gözaltına alınmadı. Can Dündar'ın iddiasına göre 12 Eylül öncesinde Ankara Gölbaşı'nda arabasında çok sayıda silah ele geçirilmesine rağmen tutuklanmadı. Siyaseten net bir duruşu hiç olmadı ve renksiz görüntüler verdi. Ülkücü gençleri ve camiayı kişiliksizleştirdi ve kendine özel koruma bölüğü haline dönüştürdü. AKP ile izaha muhtaç ilişkileri vardı. Erdoğan ne zaman zora düşse imdadına koşuyordu. Öyle ki Tayyip Bey hastalandığında ona bir şey olursa Türkiye batar gibi bir bakışı bile ortaya koyabildi. Suriye politikaları bağlamında MHP'yi AKP'ye kuyruk yaptı. Abdullah Gül'ü Çankaya'ya taşıması ise izahı mümkün olmayan garabet ötesi bir tercihti. Devlet Bahçeli ile ilişkilerimde başlangıçta sorun yoktu ve kişisel hiçbir çatışma yaşamadık. Ancak başbakan yardımcısıyken Türk dünyası kurultayına destek vermemesi ve pasifliği sebebiyle iki yazımda eleştirince aramıza mesafe girdi. Bu durum Türkiye'de maalesef gazetecinin kaderidir. Eleştirdiniz mi hasım görülüyor ve aforoz ediliyorsunuz. Hak teslimi yapalım. Bu noktada eski liderler yenilerine oranla daha bir hoşgörülüydü. Mesela Demirel ile Ecevit çok nadir kızarlardı, kindar değillerdi. Özal da onlara yakındı. Çekiç güç olayını Türkiye gazetesinde yazarken Turgut Bey'i yerden yere vururdum ama beni buna rağmen seyahatlerine çağırırdı. Keza yaptığım bir eleştiri sonrasında TGRT'deki programıma davet ettiğim Alparslan Türkeş'i oğlu Tuğrul engellemek istediyse de Türkeş Bey hiç unutmam oğluna rağmen geldi. Sonrasındaki liderlerin tamamına yakını kinciydi. Hakkını teslim edelim, Kemal Kılıçdaroğlu istisna ve Ecevit'i çağrıştırıyor. Kemal Bey'le 2005-2006 sürecinde Flash TV'de beraber programlar yaptık ki benim AKP ile mücadelem o günden beri kıyasıya devam ediyor. Melih Gökçek ile Kılıçdaroğlu ilk defa benim programımda karşı karşıya geldi. Kılıçdaroğlu'nun sadeliği, dürüstlüğü ve hoşgörüsü tescilli. Takıntıları Dersim ve Cumhuriyet, emperyalizm olgusunu da kavramışa pek benzemiyor. Enternasyonal bir çizgisi var ve solcu olmaktan ziyade sosyal demokrat. Siyasete DSP'den girmek istemiş ama Rahşan Ecevit'in süzgecinden geçememiş. Eski ve yeni liderlerle siyaseti kıyasladığımızda bariz farklar var. Geçmişte siyaset zenginleşme aracı değildi. Eski bakan olup da fakirlik çeken çok kişi tanıdım. Buna karşın 1984 sonrası bakanların tamamı değil ama %80 civarı siyasette zenginleşmişti. Özal ile başlayan bu süreç AKP ile zirve yaptı. Bana siyasetle dolar milyoneri olan bakanları say deseler gözlemlerim doğrultusunda hiç zorlanmadan onlarca ismi anında sayarım. Liderler noktasında da eski ve yeniler farklı. 1980 öncesinde sadece Demirel dışında ki o da yeğeni Yahya sebebiyle hiçbir lider yolsuzluk suçlamasına hedef olmadı. ANAP ile beraber siyaset köşe dönme aracı olarak görüldü. Dahası insanlar trilyonlar ödeyerek milletvekili ve belediye başkan adayı oldular. Bu şekilde yeni dönemle beraber siyasetimizin iki önemli unsuru Washington'dan icazetle para oldu. 13. ayrımın sonu. Sayfa 159.